Ayrım 4.
Bundan da bir öykü çıkaracaktır. Birinci, ağaç kütüğüne balta gibi inen biri gerekli bana. Saçmalığın doruklarını, olağanüstü güzel, ayakkabı bağını tapınalısı bulan birini. Kendi tutkumun ivedi zorlamasını kime gösterebilirim? Louis çok soğuk, çok evrensel. Hiç kimse yok burada. Bu gri kemerlerin, inleyen güvercinlerin, şen oyunların, geleneğin ve yarışmanın, yalnız duymayı engellemek için böylesine ustalıkla düzenlenmiş bu her şeyin arasında. Yine de yürürken, olacakları konusunda ansızın geliveren bir önsesiyle kas katı kalıveriyorum. Dün özel bahçeye açılan kapının önünden geçerken, elindeki kriket sopasını kaldırmış, Fenwick'i gördüm. Semaverden buhar yükseliyordu çayırın ortasında. Mavi çiçek yığınları vardı. Sonra ansızın dağınıklığa egemen olan, belirsiz, gizemli tapınma, bütünlenme duygusu sardı benliğimi. Açık kapının önünde dururken benim dengeli, kararlı biçimimi hiç kimse görmedi. Varlığımı bir tek Tanrı'ya sunma, dağılma, yok olma gereksinimi içinde bulunduğumu hiç kimse anlamadı. Fenwick'in sopası indi, görüntü parçalandı. Bir ağaç mı aramalıyım? Bu birbirinin aynı odaları, kitaplıkları, Catullus'u okuduğum geniş sarı sayfayı, ormanlar, kırlar için bırakmalı mıyım? Kayın ağaçları altında yürümeli ya da ağaçların sevgililer gibi suda buluştuğu ırmak kıyılarında mı dolaşmalıyım? Fakat doğa bitkilerle çok kaplı, çok yavan. Yalnızca büyük genişlikleri, yükseklikleri, suyu, yaprakları var. Ateş ışığını, gözden ırak olmayı, bir tek kişinin kollarını, bacaklarını istemeye başlıyorum. İstemeye başlıyorum, dedi Louis, gece olmasını. Burada elim Bay Wickman'ın kapısının damarlı meşe ağacından aynalığı üzerinde dururken, Richelieu'nun bir arkadaşı ya da krala enfiye kutusu uzatan Dük Simon olduğumu düşünüyorum. Bu benim ayrıcalığım. Şakalarım söndürülemez bir ateş gibi yayılıyor saraya. Düşesler öylesine beğeniyorlar ki, küpelerinden zümrütler koparıyorlar. Ama bu roketler en iyi karanlıkta, geceleri benim yatak odamda yükseliyor. Ben şimdi sömürge aksanıyla konuşan bir çocuğum yalnızca. Elini Bay Wickman'ın damarlı meşe ağacından kapısına vurmak üzere tutan. Gün, gülünç olma korkusuyla örtbas edilmiş alçaklıklar ve zaferlerle doluydu. Okulun en bilgilisiydim. Ama karanlık bastırınca bu kıskanmaya değmez bedeni bir yana bırakıyorum. Kocaman burnumu, ince dudaklarımı, sömürge aksanımı. Boşluğa yerleşiyorum. Ondan sonra ben Virgilius'un yoldaşıyım, Platon'un. Sonra ben Fransa'nın büyük hanedanlarından birinin son kalıcısıyım. Ama ben aynı zamanda bu rüzgarlı, ay ışığıyla aydınlanmış yerleri, bu gece yarısı dolaşmalarını bırakabilmek için kendisini zorlayacak olanım. Damarlı meşe kapılarla yüz yüze gelecek olanım. Yaşamımda elde edeceğim şey, inşallah uzun sürmez, böylesine iğrenç bir biçimde önümde açık seçik duran bu iki karşıtlık arasında devsi bir karışım olacak. Acılarımdan yapacağım bunu. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Bütün Mayıs'ı ve Haziran'ı koparttım, dedi Suzan. Ve Temmuz'un 20 gününü. Koparttım onları. Buruşturup yumak yaptım. İçimde bıraktıkları ağırlıktan başka hiçbir şey kalmadı onlardan. Büzülmüş kanatlarıyla uçamayan pervaneler gibi topal günlerdi onlar. Yalnızca 8 gün kaldı. 8 günlük zaman diliminden sonra trenden ineceğim. Platformda duracağım 6:25'te. Sonra özgürlüğüm yelken açacak. Büzülen, kıvrılan bütün bu kurallar, saatler, düzen, disiplin, tam zamanında orada olmalar, burada olmalar, çatlayıp dağılacak. Ben vagonun kapısını açıp eski şapkası ve tozluklarıyla babamı görürken gün fırlayıp çıkacak. Titreyeceğim, yaşlara boğulacağım. Sonra ertesi sabah tan ağırken kalkacağım. Mutfak kapısından bırakıvereceğim kendimi dışarı. Kırlarda yürüyeceğim. Düssel binicilerin kocaman atları gümbürdeyecek arkamda ve ansızın duracaklar. Çimenlere sürtünerek uçan kırlangıcı göreceğim. Irmak kıyısına atacağım kendimi. Sazların arasında içeri, dışarı kayan balıkları gözleyeceğim. Avuçlarıma çam dikenlerinin izi çıkacak. Burada oluşturmuş olduğumu orada açıp ortaya çıkaracağım. Katı bir şeyi. Çünkü bir şeyler büyüdü içimde burada. Yazlar, kışlar boyunca merdivenlerde, yatakhanelerde. Jinin'in istediği gibi beğenilmeyi istemiyorum. Ben içeri girdiğimde herkesin bana beğenerek bakmasını istemiyorum. Vermek istiyorum. Bana verilmesini istiyorum. Uğrunda neyim var, neyim yoksa ortaya dökeceğim yalnızlığı istiyorum. Sonra ceviz yapraklarının kemerleri altında titreyen yollardan geri döneceğim. Çalı çırpıyla dolu bir çocuk arabasını süren yaşlı kadının önünden geçeceğim. Bir çobanın. Ama konuşmayacağız. Mutfak avlusundan geri döneceğim. Çiğdem benek benek lahanaların kıvrılmış yapraklarını, bahçede perdeli pencereleriyle o kör evi göreceğim. Yukarı odama çıkacağım. Titizlikle dolaba kilitlenmiş kendi eşyalarımı çıkaracağım. Midye kabuklarımı, yumurtalarımı, garip çimenlerimi, kumrularımı, sincabımı besleyeceğim. Kulübeye gidip köpeğimi tarayacağım. Burada içimde büyümüş olan katı şeyi ağır ağır değiştireceğim. Ama burada ziller çalıyor. Ayaklar sürükleniyor sürekli. Karanlıktan, uykudan, geceden nefret ediyorum dedi Jenny. Gündüzün özlemiyle yatıyorum. Bölünmeksizin haftanın bir tek günü olmasını özlüyorum. Erkenden uyandığım zaman kuşlar uyandırır beni. Uzanır, dolabın üzerindeki pirinç tokmağın belirgin oluşunu gözlerim. Sonra lavabonun, sonra havlu askısının. Yatak odasındaki her eşya belirginleştikçe benim yüreğim daha hızlı çarpar. Bedenimin sertleştiğini, pembe, sarı, kahverengi olduğunu duyarım. Ellerim bacaklarımda, bedenimde dolaşır. Eğimlerini, inceliğini duyarım. Bütün yapıda gongların gümbürdeyişini, kaynaşmanın başlayışını duymayı severim. Burada bir gümbürtü, orada bir patırtı. Kapılar çarpılır, sular boşanır. Ayaklarım yere değdiğinde, işte bir gün daha, işte bir gün daha diye bağırırım. Çürümüş bir gün, berbat bir gün olabilir. Sık sık azarlanırım, sık sık utanç içinde olurum tembelliğim yüzünden, gülmem yüzünden. Ama bayan Matthews budalaca dikkatsizime söylenirken bile kımıldamayan bir şeyin görüntüsünü yakalarım. Belki bir resimdeki güneş beneğinin, belki de çayırdaki orak makinesini çeken eşeğin ya da defne yapraklarının arasından geçen yelkenlinin. İşte böylece hiçbir zaman canımı sıkamazlar. Duaya giderken bayan Matthews'un arkasında parmak uçlarımda dönmemi kimse engelleyemez. Şimdi de okuldan ayrılacağımız, uzun etiklikler giyeceğimiz zaman geliyor. Geceleyin dantel yakalar takacağım, kolsuz beyaz bir elbise giyeceğim. Pırıl pırıl odalarda partiler olacak. Bir adam beni tek başıma dışarı çekecek, başka hiç kimseye söylemediklerini bana söyleyecek. Susan'dan, Ruhada'dan daha çok hoşlanacak benden. Bir nitelik, özgün bir şey bulacak bende. Ama yalnızca tek kişiye bağlamayacağım kendimi. Dondurulmak, kolu kanını bağlanmak istemiyorum. Başlayacak yeni bir günle yatağın kıyısında oturmuş bacaklarımı sallarken çitteki yaprak gibi titriyorum, kımıldıyorum. Yaşanacak 50 yılım, 60 yılım var. Biriktirdiklerimi kullanmaya başlamadım daha. Başlangıç bu. Saatler, saatler var dedi Ruhada. Işığı söndürüp dünyanın üzerindeki yatağıma uzanıp yatmama, günü yuvarlanıp gitmeye bırakmama, başımın üzerinde yeşil tenteler gibi titreyen ağacımı büyümeye bırakmama. Burada büyümeye bırakamam onu. Birisi ona çarpar. Sorular sorarlar, işe karışırlar, devirirler onu. Şimdi banyoya gideceğim. Pabuçlarımı çıkaracağım, yıkanacağım. Ama yıkanırken başımı lavaboya eğerken bırakacağım. Rus İmparatoriçesinin şalı omuzlarımda dalgalansın. İmparatorluk tacının elmasları alnımda ışıldasın. Balkona çıkarken düşman bir karabalığın uğultusunu duyuyorum. Şimdi ellerimi kuruluyorum sertçe. Bu yüzden adını hep unuttuğum o bayan, çılgın kalabalığa yumruğumu salladığımı kuşkusuna kapılamaz. Halkım, ben sizin imparatoriçenizim. Meydan okuyan bir tavrım var. Korkusuzum, kazanıyorum. Ama incecik bir düş bu. Kağıttan bir ağaç bu. Bayan Lambert düşürüyor onu. Koridorun sonunda yok olan görüntüsü bile onu atomlarına ayırıyor. Katı değil bu, doyurmuyor beni. Bu imparatoriçe düşü. Düşüp giderek bırakıyor beni. İşte burada, koridorda, oldukça titrer durumda. Her şey daha soluk sanki. Gideceğim şimdi kitaplığa, bir kitap alacağım, okuyacağım. Bakacağım, yine okuyacağım, bakacağım. İşte bir çit üzerine bir şiir. Çit boyunca dolaşacağım, çiçekler toplayacağım, yeşil şeytan şalgamı, ay ışığı renginde mayıs çiçekleri, yaban gülleri, sarmaşıklar. Sımsıkı tutacağım onları elimde, sıranın parlak yüzeyine bırakacağım. Irmağın sarsıntılı kıyısına oturacağım, çitin üzerinden sarkan meşe ağacını, kendi su ışığının ay ışığı sızıntılarıyla aydınlatan geniş, parıltılı nilüferlerle bakacağım. Çiçekler toplayacağım, bir tek demet yapacağım çiçekleri, sımsıkı tutacağım, sunacağım. Kime? Varlığımın akışını durduran bir şey var. Derin bir ırmak bir engeli zorluyor, sarsıyor, çekiyor, merkezdeki bir düğüm direniyor. Ah, üzüntü bu, acı bu. Bayılıyorum, gücüm kesiliyor. Şimdi bedenim eriyor, açılıyorum, akkor oluyorum. Şimdi ırmak derin bir gelgit olarak akıyor. verimli kılarak, kapalıyı açarak, sımsıkı katlanışımı zorlayarak, gürül gürül çağlayarak. Kime vereceğim şimdi bütün bu benden, benim sıcak, benim her şeyi sızdıran bedenimden dökülenleri? Çiçeklerimi bir araya toplayacağım, sunacağım. Ah, kime? Askerler dolaşıyor gezinti yerinde. Aşık çiftler, yolcu arabaları, gümbürtülerle deniz kıyısından kente geliyor. Vereceğim, zenginleştireceğim. Bu güzelliği yeniden yeryüzüne döndüreceğim. Çiçeklerimi bir tek demette toplayacağım. Elimi uzatmış yaklaşarak sunacağım onları. Ah, kime? Şimdi almış bulunuyoruz, dedi Louis. Bu son dönemin son günü olduğu için Neville'nin, Bernard'ın ve benim son günümüz, öğretmenlerimizin bize vermeleri gereken neyse onları. Tanıtma yapılmış, yaşam önümüze serilmiş. Onlar kalıyor, biz ayrılıyoruz. Herkesten çok saygı duyduğum bilge doktor, masalar, koca ciltler arasında bir yandan bir yana ağır ağır sallanarak Koresa'yı, Tennyson'u, Keats ve Matthew Arnold'un bütün yapıtlarını bize ödül olarak dağıttı. Onları veren ele saygı duyuyorum. Tam bir inananla konuşuyor. Ona göre söyledikleri doğru, bize göre olmasa bile. Derin bir tutkuyu yansıtan, boğuk sesle konuşarak, ateşli, yumuşak bir biçimde bize gitmek üzere bulunduğumuzu söyledi. Olgun erkekler gibi davranmamızı istedi. Onun dudaklarında İncil'den ve The Times'tan alıntılar eşit ölçüde büyüleyici. Kimileri şunu yapacak, kimileri bunu. Bazıları bir daha hiç karşılaşmayacak. Neville'le Bernard ve ben bir daha burada buluşmayacağız. Yaşam ayıracak bizi. Ama bir takım bağlar kurmuşuz. Çocuksu, sorumsuz yıllarımız sona erdi. Ama bir takım zincirler dövmüşüz demirden. Hepsinin ötesinde gelenekler kalmış bize. Bu kaldırım taşları 600 yıldır aşındırılmış. Bu duvarlarda savaşçıların, devlet adamlarının, bazı mutsuz ozanların, benimki de onların arasında olacak, adları kazılı. Bütün geleneklere, koruyuculara, sınırlamalara şükürler olsun. En çok size teşekkür ederim. Kara pelerinliler ve siz ölmüş olanlar, yol gösterdiğiniz, koruduğunuz için yine de bütün bunlardan sonra sorun olduğu gibi durmakta. Farklılıklar daha çözümlenmedi. Pencerenin dışında çiçekler başlarını sallıyorlar. Yabanıl kuşlar görüyorum. En yabanıl kuşlardan daha yabanıl güçler çarpıyor benim yabanıl yüreğimde. Gözlerim yabanıl, dudaklarım sımsıkı kapanmış. Kuş uçuyor, çiçek dans ediyor ama ben her zaman huysuz dalgaların boğuk sesini duyuyorum. Zincire vurulmuş canavar kıyıyı eziyor. Eziyor, eziyor. Bu kapanış töreni, dedi Bernard. Bütün törenlerimizin sonuncusu bu. Garip duygular egemen oluyor bize. Bayrağı tutan görevli düdüğünü çalmak üzere buhar soluyan tren kalkacak neredeyse. Kişi tam anlamıyla bu duruma uygun bir şey söylemek, duymak istiyor. Bilinç harekete geçmeye hazır. Dudaklar büzülmüş. Sonra bir arı sürükleniyor içeri. General'in karısı Lady Hampton'un kendisine yapılan övgüleri beğendiğini göstermek için koklayıp durduğu demetteki çiçeklerin çevresinde vızıldıyor. Arı burnunu sokuverirse, hepimiz derinden etkilenmiş durumdayız. Yine de saygısızız. Yine de yerinmekteyiz. Yine de bitsin istiyoruz. Yine de ayrılmak istemiyoruz. Arı aklımızı başka yöne çeliyor. Onun doğal uçuşu bizim yoğun duygularımızda bir alay sanki. Belli belirsiz vızıldayarak, oraya buraya sürtünüp uçarak şimdi karanfilin üzerine yerleşti. Birçoğumuz bir daha karşılaşmayacağız. Belli hazları duymayacağız bir daha. Yatma ya da geç zamanlara kadar oturma özgürlüğümüz olduğu zaman, benim mum artıklarını ve açık seçik romanları gizlice kaçırmama gerek kalmadığı zaman. Arı şimdi bilge doktorun kafasının çevresinde vızıldıyor. Larpen, John, Archie, Percival, Baker ve Smith nasıl da seviyorum hepsini. Yalnızca bir tek çılgın oğlan tanıdım. Yalnızca bir tek kaba oğlandan nefret ettim. Geriye baktığımda müdürün masasında kızarmış ekmek ve reçelle yaptığım o korkunç derecede saçma kahvaltılar hoşuma gidiyor. Yalnız o arının farkında değil. Burnuna konacak olsa bir tek büyüleyici davranışla kovardı onu. Şimdi şakasını yaptı. Şimdi sesi hemen hemen parçalandı. Ama sessiz değil. Şimdi biz, Louis, Neville ve ben sonsuza dek uzaklaştırılmış durumdayız. Küçük, huysuz bir elin bilgiçlikle yazmış olduğu parlak kitaplarımızı alıyoruz. Kalkıyor, ayrılıyoruz. Baskı dağılıyor. Arı açık pencereden bilinmezliğe uçan, belirsiz, kimsenin aldırmadığı bir böcek oldu. Yarın gidiyoruz. Ayrılmak üzereyiz, dedi Neville. İşte bavullar, işte arabalar. Şurada melon şapkasıyla Percival. Unutacak bizi. Köpeklerin ve tüfeklerin arasında karşılıksız bırakacak mektuplarımı. Ona şiirler yollayacağım. O belki de bir kartpostalla karşılık verecek. Ama işte bu yüzden seviyorum onu. Buluşmayı önereceğim. Bir köşe başında, saatin altında. Bekleyeceğim, o gelmeyecek. İşte bu yüzden seviyorum onu. Aldırmaz, hemen hemen tümden bilinçsiz, benim yaşamımdan geçip gidecek. Şimdi inanılmaz görünse de ben başka yaşantılara karışacağım. Bu yalnızca bir kaçamak, belki de yalnızca bir başlangıç. Doktorun tantanalı humurtularına, uydurma tutkularına katlanamamama karşılık daha şimdiden belli belirsiz sezdiğim şeylerin yakınlaştığını duyuyorum. Fenwick'in kriket sopasını kaldırdığı bahçeye girmekte özgür olacağım. Beni küçümsemiş olanlar bağımsızlığımı tanıyacaklar. Fakat varlığımdaki anlaşılmaz bir kural, bağımsızlığı ve güçlülüğü yetersiz kılacak. Her zaman özel yaşantıların gizliliğine açılan perdeleri çekeceğim. Yalnızca fısıldanan sözcükleri isteyeceğim. Bu yüzden gideceğim, kuşkulu ama sevinçli. Katlanılmaz acıyı içimde duyarak. Yine de çekilen bütün bu acılardan sonra kazanmak için, kesinlikle de sonunda tutkumu bulmak için atıldığım serüvenler yüzünden gideceğim sanıyorum. Şurada son olarak başının üzerinde uçan kumrularla ünlü kurucumuzun heykelini görüyorum. Sonsuza dek başının üzerine dönecekler, onu aklaştırarak. Dua odasında ork çalınırken. İşte böylece yerimi alıyorum. Önceden bize ayrılmış kompartmanın köşesinde yerimi bulduğum zaman gözyaşlarımı saklamak için kitabı gözlerime siper yapacağım. İncelemek için saklayacağım gözlerimi. Bir tek yüze gizlice bakmak için. Yaz tatilinin ilk günü bu. Yaz tatilinin ilk günü bu, dedi Susan. Ama gün hala dertop edinmiş durumda. Akşam üzeri platforma adımımı atana dek onu incelemeyeceğim. Tarlalardan gelen serin yeşil havanın kokusunu alan dek onu koklamama izin bile vermeyeceğim kendime. Yine de daha şimdiden bunlar okuldaki çayırlıklar değil, bunlar okul çitleri değil. Bu tarlalardaki adamlar gerçek şeyler yapıyor. Arabaları gerçek samanla dolduruluyor. Bunlar gerçek inekler, okul inekleri değil. Oysa koridorların fenollü kokusu, okul adalarının tebeşirli kokusu hala burnumda. Sayı tahtasının canlı, parlak görüntüsü hala gözlerimde. Tarlaları, çitleri, ormanları, tarlaları, üzerlerine saçılmış katır tırnağı dallarıyla dik demir yolu kavşaklarını, yan hatlarda yük arabalarını, tünelleri, çamaşır asan kadınlarla taşra bahçelerini, sonra yine tarlaları, bahçe kapılarında sallanan çocukları beklemeliyim. Onu örtmek için, onu derinlere gömmek için, bu nefret ettiğim okulu. Ne çocuklarımı okullara göndereceğim, ne de yaşantım boyunca Londra'da bir gece geçireceğim. Burada, bu koca istasyonda her şey yankılanıyor. Boş bir sesle gürlüyor. Işık bir sayvanın altındaki sarı ışık gibi. Ginny burada yaşıyor. Ginny bu kaldırımlarda köpeğini gezmeye çıkarıyor. Burada insanlar sessizce ok gibi geçip gidiyorlar caddeleri. Vitrinler dışında hiçbir şeye bakmıyorlar. Başları hemen hemen aynı yükseklikte inip çıkıyor. Caddeler telgraf telleriyle birbirine bağlanmış. Evler baştan aşağı cam, fisto, pırıl pırıl. Şimdi baştan aşağı ön kapı, dantel perde, sütunlar, beyaz basamak. Ama ben şimdi geçip gidiyorum Londra'dan. Yeniden tarlalar başlıyor. Yeniden evler, çamaşır asan kadınlar, ağaçlar, tarlalar. Şimdi örtülüyor Londra. Şimdi yok oluyor, şimdi ufalanıyor, şimdi düşüyor. Fenol ve çıralı çam kokularını yitirmeye başlıyor. Mısır, şalgam kokusu duyuyorum. Beyaz bir pamuk ipliğiyle bağlanmış kağıt paketi açıyorum. Yumurta kabukları dizlerimin arasındaki boşluğa düşüyor. Birbiri ardından istasyonlarda duruyoruz. Dışarı süt bakraçları yuvarlayarak. Şimdi kadınlar birbirlerini öpüyorlar. Sepetlerini taşımada yardım ediyorlar birbirlerine. Şimdi kendime pencereden sarkma izni vereceğim. Hava burnuma, boğazıma doluyor. Soğuk hava, şalgam tarlalarının kokusunu taşıyan tuzlu hava. Ve işte babam, arkasını dönmüş bir çiftçiyle konuşuyor. Titriyorum, ağlıyorum. İşte babam tozluklarıyla, işte babam. Kendi köşemde rahatça oturmuş kuzeye gidiyorum, dedi Ginny. Bu kükreyen akıcılığıyla çitleri yassılaştıran, tepeleri uzatan ekspresti. İşaret ışıklarının önünden kayıp gidiyoruz. Toprağı belli belirsiz iki yana sallıyoruz. Uzaklık bir noktada sonsuza dek kapanıyor. Biz uzaklığı yine sonsuza dek açıyoruz. Telgraf direkleri sürekli birbiri ardından ortaya çıkıyor. Biri yıkılıyor yere, bir başkası yükseliyor. Bir bey pencereyi kapatıyor. Tüneli kaplayan parıltılı camdaki yansımaları görüyorum. Onun gazetesini indirdiğini görüyorum. Tüneldeki benim yansımama gülümsüyor. Onun bakışı altında bedenim hemen kendiliğinden bir tavır alıyor. Bedenim kendi yaşantısını sürdürüyor. Şimdi kara pencere, camı yine yeşil oldu. Tünelden çıktık, gazetesini okuyor. Ama bedenlerimiz birbirinin onayını almış durumda. Artık bedenlerin oluşturduğu kocaman bir toplum var. Benimki de tanıtıldı orada. Yaldızlı sandalyelerin bulunduğu odaya girdi. Bak, Villaların bütün pencereleri beyaz perdeleri dans ediyor. Düğümlü mavi mendillerle mısır tarlalarındaki çitlerde oturan adamlar tıpkı benim ayırt ettiğim gibi sıcaklığı, coşkun sevinci ayırt ediyorlar. Önünden geçerken biri el sallıyor. Villa bahçelerinde çardaklar, kameriyeler, kısa kollu gömleklerle merdivenlerde gül budayan gençler var. Atın üzerinde bir adam tarlayı geçiyor. Biz geçerken atı ileriye atılıyor. Sürücü bize bakmak için dönüyor. Yine kükreyerek karanlığa dalıyoruz. Arkama yaslanıyorum, kendimi esrikliğe bırakıyorum. Tünelin sonunda, içinde birinde de benim oturduğum sandalyeler olan, lamba ışığıyla aydınlatılmış bir odaya girdiğimi, çok beğenildiğimi, çevremde giysilerimin uçuştuğunu düşünüyorum. Ama bak, gözlerimi kaldırdığımda esrikliğimden kuşkulanan huysuz bir kadının gözleriyle karşılaşıyorum. Bir güneş şemsiyesi gibi küstahça kapanıyor bedenim onun yüzüne. Bedenimi istediğim gibi açar kaparım. Yaşam başlıyor. Şimdi ben yaşantımdan biriktirdiklerimi kullanıyorum. Yaz tatilinin ilk günü bu dedi Ruhada. Şimdi tren bu kızıl kayaların, bu mavi denizin önünden geçerken tamamlanmış olan bu dönem bir tek biçime bürünüyor ardımda. Rengini görüyorum. Haziran beyazdı. Giysilerle, papatyalarla beyazlaşan tarlaları görüyorum. Beyazla beneklenmiş tenis alanını. Sonra rüzgar vardı, azgın fırtına. Bir gece bulutların arasından kayan bir yıldız vardı. Tüket beni dedim yıldıza. Yaz ortalarındaydı bu. Bahçedeki eğlentiden sonra, bahçedeki eğlentide aşağılanışımdan sonra. Rüzgar fırtına renklendirdi Temmuz'u. Avluda hem de orta yerde ölü gibi solgun, biçimsiz, gri bir su birikintisi uzanıyordu. Elimde bir zarf tutarak haber götürdüğümde. Su birikintisine geldim, atlayıp geçemedim onu. Kişiliğim bıraktı beni. Biz hiçiz dedim ve düştüm. Bir tüy gibi uçurulmuştum. Tünellerin derinliklerine sürüklenmiştim. Sonra sakınarak ayağımı su birikintisinin üzerinden uzattım. Bir tuğla duvara dayadım elimi. Acı içinde geri döndüm. Su birikintisinin gri, ölü gibi solgun boşluğu üzerinde kendimi yine bedenime geri çekerek. İşte süründürmek zorunda olduğum yaşam bu benim. Yaz dönemini ayırıyorum böylece. Bir kaplanın sıçrayışları denli ansızın, aralıklı sarsıntılarla yaşam, kara sorgucunu denizden yükselterek ortaya çıkıyor. Yabanın atlar üzerindeki bedenleri gibi yapıştırılmış olduğumuz bu, bağımlı olduğumuz bu. Ne de çatlakları doldurmak, bu yarıkları gizlemek için araçlar bulgulamışız. İşte biletçi, işte iki adam, üç kadın, sepetin içinde bir kedi var, dirseğin pencere kıyısında.